Kitabın adı İnsanları Seveceksin. Yazarı Erich Maria Remarque. 23. ayrım. Kern mektubu tekrar masanın üzerine bıraktı. Binder'in eline verememişti. Binder bir resim dedi. Bir resmini nereden bulacağım? Kardeşinin son mektubunu annen yeni mi aldı? Binder hayır demek ister gibi başını salladı. Kardeşim kendini öldüreli bir yıl oldu. O vakitten beri anıma ben yazarım. Her birkaç haftada bir. Kardeşimin el yazısını taklit ederek aynını benzetebiliyorum. Anamın hiçbir şey öğrenmemesi lazım. İmkanı yok bunun. Onun hiçbir şey öğrenmemesini siz de doğru bulmuyor musunuz? Binder ısrarla Kern'e bakıyordu. Haydi siz de fikrinizi söylesenize. Evet, böylesinin daha iyi olduğunu ben de sanıyorum. Anam 60 yaşındadır. Evet, hem 60'ında hem de kalbinden rahatsızlığı var. Zaten fazla yaşayamayacak. Hiçbir şeyi öğrenmemesi için elimden geleni yapacağım ve sanırım da başaracağım. Kardeşimin bu işi kendi eliyle yaptığını, hele bunu imkanı yok anlamın aklı almayacaktı. Anlıyorsunuz değil mi? Evet. Binder ayağa kalktı. Şimdi ona bir mektup yazmalı. Kardeşim tarafından elbette. O vakit iş yine bir müddet için yoluna girer. Fakat bir resim. Evet, bir resim nereden bulacağım? Binder masanın üstünde duran mektubu aldı. Rica ederim pastayı alın. Eğer istemezseniz ruta verin. Kızcağıza işin hakikatini anlatmak zorunda değilsiniz ya. Kern tereddüt ediyordu. Çok lezzetlidir hem. Ben sadece bir lokmacık keseceğim. Şu kadarcık. Binder cebinden bir çakı çıkardı ve santortenin kenarından incecik bir parça keserek anasının mektubunun arasına koydu. Sonra da yüzü iyice kırışarak bilir misiniz dedi. Kardeşim anamı hiç de öyle çok sevmezdi. Fakat ben, evet ben, tuhaf değil mi? Ve odasına gitti. Gecenin saat 11'ine yaklaşıyordu. Ruth'la Ken taraçadaydılar. Binder merdivenleri indi. Yine eskisi kadar soğukkanlı ve şıktı. Haydi gelin beraber bir yere gidelim dedi. Hala gözüme uyku girmiyor. Hem bu akşam yalnız kalmak istemiyorum. Sadece bir saat. Emin bir yer biliyorum. Haydi benim hatırım için. Ken Ruth'a bakarak yorgun musun diye sordu. Genç kız hayır demek ister gibi başını salladı. Binder haydi benim hatırım için dedi. Sadece bir saat. Biraz değişikliğe öyle ihtiyacım var ki. Peki. Binder onları aynı zamanda dans edilen yarı kahve, yarı barımsı bir lokale götürdü. Ruth etrafına bakınarak burası fazla lüks dedi. Bize göre değil. Binder hüzünlü bir alayla biz kozmopolitler için olmazsa kimin için olacakmış cevabını verdi. Hem dikkatli bakacak olursanız öyle hiç de fazla lüks olmadığını göreceksiniz. Sadece hafiyelerin dikkatine çarpmayacak kadar. Sonra buradaki bir kadeh konyak fiyatı ile herhangi başka bir lokalin fiyatı arasında fark da yok. Buna mukabil müzik daha iyidir. İnsan bazı böyle şeyi de istiyor. Gelin, rica ederim. İşte şurada bir yer var. Oturdular ve içecek bir şeyler ısmarladılar. Binder kadehini kaldırarak bütün bunlar neye yarar ki dedi. Ömür çabuk geçiyor. Biz öldükten sonra arkamızdan kimse çıkıp da bunlar neşeli yahut mahzun insanlardı demez. Kendi çok doğru diyerek kadehini aldı. Kendimizi birden şu memleketin yerlisi olmuş addetmekten başka çare yok. Öyle değil mi Ruth? Evi Zürich'te olan ve Luzern'e bir gezinti yapan insanlar gibi. Ruth başıyla evet der gibi bir işaret yaptı ve delikanlıya gülümsedi. Binder, yahut da seyyahlar gibi dedi. Zengin seyyahlar gibi. Kadehini sonuna kadar boşalttıktan sonra bir yenisini ısmarladı. Kern'e de bir tane de siz ister misiniz diye sordu. Sonra bir kadeh daha. İnsan daha çabuk keyifleniyor. Haydi rica ederim. Peki. Masalarında oturmuşlar, dans edenlere bakıyordular. Bunlar hiç de kendilerinden yaşlı olmayan bir sürü gençti. Fakat yine de yolunu kaybetmiş çocuklar gibi gözlerini sonuna kadar açmış bir halde oturmakta ve ötekilere karışmamaktaydılar. Bunun tek sebebi korkunç bir çember gibi her taraflarını saran şu vatansızlık değildi. Bunda ümidi ve yarını pek kalmamış bir gençliğin neşesizliğini de aramak gerekirdi. Kern bize ne oldu ki diye aklından geçirdi. Eğlenmek istiyorduk. Sahip olabileceğim her şeye sahibim. Hatta fazlasıyla. Peki bu hal ne? Ruta hoşuna gidiyor mu diye sordu genç kız. Evet, hem de pek çok cevabını verdi. Lokal birdenbire karardı. Bir projektörün renk renk ışıkları dans yerinde dolaştı ve güzel vücutlu kıvrak bir dansöz dönmeye başladı. Binder, nasıl, harikulade değil mi diye sordu ve el çırptı. Kendi el çırpmaya katıldı. Enfes, mükemmel. Müzik fevkalade değil mi? Birinci sınıf. Orada oturuyorlar ve her şeyi harikulade görmeye, kuş kadar hafif olmaya ve neşelenmeye iyice hazır bulunuyorlardı. Fakat toz gibi, kül gibi bir şey bütün bu gördüklerine bir parçacık karışıyordu ve onlar bunun nereden gelmekte olduğunu bir türlü kestiremiyordular. Binder, ne diye bir defacık olsun birbirinizle dans etmiyorsunuz diye sordu. Kern ayağa kalktı. Edelim mi? Ruth, becerebileceğimi hiç de sanmıyorum dedi. Ben de bilmem ki. Böylece iş kolaylaşır. Ruth bir müddet tereddüt ettikten sonra Kern'le birlikte dans yerine gitti. Projektörün renkli ışıkları dans edenlerin üzerinde dolaşıyordu. Kern, işte menekşe ışık yandı dedi. Aralarına karışmak için tam fırsat. Kern ve Ruth büyük bir dikkatle, biraz da çekingen bir tavırla dans ediyordular. Fakat yavaş yavaş, hele kimsenin kendilerine dikkat etmediğini fark ettikten sonra daha güvenle oynamaya başladılar. Kern, seninle beraber dans etmek ne güzel dedi. İnsan seninle beraber olunca hep yeni şeyler keşfediyor. Oysa yalnızken. Ama senle beraber olunca etrafta ne var ne yok başkalaşıyor ve insana çok daha güzel görünüyor. Ruth elini Kern'in omuzuna biraz daha yaklaştırdı ve kendini biraz daha ona bıraktı. Müziğin ahengi içinde yavaş yavaş kayıyordular. Projektörün renkli ışıkları tıpkı renkli sular gibi onların üzerinde oynaşıyor ve bir an her şeyi unutuyorlar. Onlar şu anda korku, saklanmak mecburiyeti ve emniyetsizlik gölgeleri içinde erimiş olan ve birbirlerine kavuşmaya çabalayan yumuşacık ve körpe bir tek hayattan ibarettir sadece. Müzik durdu, masalarına döndüler. Gözleri parıldamakta ve yüz çizgileri kımıldamaktadır. Bu yüzlere birden parıltılı, kendinden geçmiş ve hatta soğukkanlı bir anlatım gelmişti. Kern istediği gibi yaşayabilmek müthiş şeymiş diye aklından geçirdi ve bir an için kendini pek bitkin hissetti. Binder, şu tarafa bir bakın dedi. Gelini gördünüz mü? Kern o tarafa baktı. Ticari müşavir Bay Arnold Oppenheim salonun ortasından yürüyerek kapıya doğru gidiyordu. Bulundukları masanın yanından geçerken şaşılayarak olduğu yerde kaldı. Bir müddet üçüne şaşkın şaşkın baktıktan sonra fevkalade enteresan diye homurdandı. Son derece mükemmel. Hiçbiri cevap vermediler. Oppenheim, demek senin iyi kalpliliğin ve himayenin karşılığı bu diye öfkeyle devam etti. Paralar hemen barda izleyecek. Binder soğukkanlılıkla cevap verdi. Sayın Bay Müşavir, bir parça kendini unutabilmek bazen bir akşam yemeğinden de lüzumludur. Saçmalamayın. Sizin gibi gençlerin barda işi neymiş? Binder, dağ başlarında ve şoselerde de işi yok cevabını verdi. Kern Ruth'a doğru dönerek tanıştırabilir miyim dedi. Bizim hakkımızda bu kadar heyecana kapılan bay, sayın ticaret müşaviri Oppenheim'dir. Benden bir sabun almışlardı ve bu işte tam 40 santim kazandım. Oppenheim dili tutulmuş bir halde delikanlıya baktı ve paldır küldür uzaklaştı. Ruth, bu da nesi diye sordu. Binder alaylı bir sesle, olağan şeyler dedi. Bilinçli iyi kalplilik çelikten daha sert olur. Ruth ayağa kalktı. Şimdi herhalde polis çağıracaktır. Buradan gidelim. Bunu yapamayacak kadar korkaktır. Başına iş açmaktan çekinir. Olsun, gidelim. Peki, Binder hesabı ödedi ve bardan ayrılarak pansiyonlarına döndüler. İstasyon civarında karşıdan iki adamın geldiğini gördüler. Binder, dikkat diye fısıldadı. Birisi hafiyedir, hiç renk vermeyin. Kern Ruth'u kolundan tuttu ve ıslık çalarak ağır ağır yürüdü. Genç kızın daha hızlı gitmek istediği belliydi. Fakat delikanlı onu kolundan dürttü ve gülerek adeta adımlarını sürükler gibi aheste aheste yoluna devam etti. Karşıdan gelen iki adam önlerinden geçiyordu. Sert bir şapka giymiş olanı lakayt bir tavırla sigarasını içmekteydi. Ötekisi ise Vogt'tu. O da onları tanıdı ve gözleriyle hemen hemen fark edilmeyecek kadar belirsiz bir teessüf işareti yaptı. Kern bir müddet sonra etrafına bakındı. Adamların ikisi de gözden kaybolmuştu. Binder bir uzman tavrıyla "İstikamet Basel" dedi. 12-15 treniyle doğru sınıra. Kern de başıyla tasdik etti. Fazlaca iyi yürekli bir yargıca rastlamış olacak. Yollarına devam ettiler. Rutun içi ürperiyordu. "Burada işler birden öyle kötüleşti ki," dedi. Binder Fransa'ya gitmeli karşılığını verdi. "Peki ne diye siz oraya gitmiyorsunuz?" "Tek kelime Fransızca bilmem. Hem de İsviçre'yi iyi tanırım. Bundan başka ve sonunu getirmedi." Hiç konuşmadan yollarına devam ettiler. Gölden doğru serin bir rüzgar esiyordu. Başları üzerindeki bir korkunç ve uçsuz bucaksız gökyüzü onlara öyle yabancıydı ki. Steiner'in önünde duran adam sabık Berlin Kral Sarayı'ndan Doktor Goldbach 2 idi. Yeni telepati medyumu vazifesini görüyordu. Steiner onu Siperler kahvesinde bulmuştu. Goldbach 50 yaşında kadardı ve Yahudi olduğu için Almanya'dan kovulmuştu. Kravat satarak ve hukuki istişarelerle geçinmeye çalışıyordu. Fakat bu işlerden kazandığı para ancak açlıktan ölmemesine yetiyordu. Goldbach'ın çok sevdiği 30 yaşlarında ve fevkalade güzel bir karısı vardı. Kadın şimdilik mücevherlerini satarak yaşamaktaydı. Fakat Goldbach karısını elden kaçırmanın muhtemel olduğunu da biliyordu. Bu hikayesini dinleyen Steiner ona akşam temsilleri için bir vazife vermişti. Gündüzleri de yine eski işlerine devam edebiliyordu. Fakat kısa bir müddet sonra Goldbach'ın medyumluk vazifesine hiç de uygun olmadığı meydana çıktı. Her şeyi ters yapıyor ve temsili berbat ediyordu. Oyundan sonra da perişan bir halde Steiner'in önünde oturuyor ve kendisini kapı dışarı etmemesi için yalvarıp yakarıyordu. "Steiner, Goldbach," dedi. "Hele bugün çok berbattınız. Hakikaten bu iş böyle sökmeyecek. Siz beni adeta sahiden gayipten haber vermeye zorluyorsunuz." Goldbach, Steiner'in yüzüne son saatini yaşayan bir çoban köpeği hüznüyle baktı. Steiner oysa ne kolay diye devam etti. "İlk çadır direğine kadar atacağınız adımların sayısı sandalyenin hangi sırada olduğuna işarettir. Sağ gözünüzü kaparsanız kadın, sol gözünüzü kaparsanız erkek demektir. Etrafa çaktırmadan parmaklarınızı açıp kapayarak soldan kaçıncı olduğunu, sağ ayağınızı ileri doğru atarak saklanılan şeyin vücudun üst kısmında bulunduğunu, sol ayakla ise vücudun alt kısmını bildireceksiniz. Ayağınızı ne kadar daha fazla ileri atarsanız saklanılan şeyin o kadar fazla daha yukarıda veya daha aşağıda olduğunu işaret etmiş olacaksınız. Sizin sarsaklığınız yüzünden usulümüzü bile değiştirmiş bulunuyoruz." Avukat parmaklarını sinirli sinirli kravatında dolaştırıyordu. Sonra suçlu suçlu "Bay Steiner," dedi. "Her gün provasını yapıyorum. Artık ezberimi aldım fakat ne oluyor bilmiyorum. İş başında adeta tutuluyorum." Steiner büyük bir sabırla "Fakat Goldbach," dedi. "Hayatta şimdiye kadar birçok şey öğrenmiş olmanıza göre hafızanız daha işlek olmalıydı." Goldbach ellerini kavuşturdu. "Vatandaşlık kanunu ezbere bilirim. Yüzlerce haşiye ve karar da kafamda. Aynen yazılı gibidir. Size hiç mübalağasız söylüyorum Bay Steiner. Hafızamın kuvveti sayesinde bütün yargıçların gözünü yıldırmıştım. Fakat bu işe başlayınca büyülenmiş gibi tutuluyorum." Steiner başını iki yana sallayarak "Bu kadarcık şeyi bir çocuk bile aklında tutabilir," dedi. "8 muhtelif işaret. Hepsi o kadar. Bir de her ihtimale karşı 4 ayrı işaret. Ah ya Rabbim, hepsini biliyorum. Her gün hep bunlara çalışıyorum. Sadece heyecan yüzünden." Goldbach küçülmüş ve büzülmüş bir halde minderine oturmuştu. Müthiş bir perişanlığı vardı. Steiner güldü. "Fakat mahkeme salonunda asla heyecanlanmıyordunuz. Hem de nice büyük davalarda bulundunuz ve bu çetin meselelerin altından başarıyla kalkmasını bildiniz." "Evet öyle, bütün bunlar çok kolay şeylerdi benim için. Ama burada temsil başlamadan önce her şeyi bütün ayrıntılarıyla biliyorum. Fakat salona ayağımı atar atmaz heyecandan bütün bunları karma karışık ediyorum. Ne diye bu kadar heyecanlısınız Allah aşkına?" Goldbach bir müddet sustuktan sonra usul bir ses ile "Bunu ben de bilmiyorum," dedi. "Muhakkak ki birçok amiller bir araya geliyor." Ayağa kalk. yanıtı Bay Steiner, yarın beni bir defa daha denemez misiniz? Elbette, fakat yarın başarmak lazım. Yoksa Pozlok kafamızı kırar. Goldbach ceketinin cebini karıştırdı ve ipek kağıdına sarılmış bir kravat çıkarıp Steiner'e uzattı. Size layık değil ama benim yüzümden öyle çok zahmetlere katlanıyorsunuz ki. Steiner reddetti. İmkanı yok, alamam. Bizlerde böyle adet yoktur. Fakat ben buna 10 para bile sarf etmedim ki. Steiner Goldbach'ın omuzuna vurdu. Bir adliyeci tarafından rüşvet teklifi ha. Bu yüzden bir davada ceza miktarı ne nispette fazlalaşır? Goldbach isteksiz gülümsedi. Bunu savcıya sormalısınız. İyi bir avukattan sadece şu sorulabilir. Ceza miktarını indirmek nasıl kabildir? Bundan başka eldeki ceza ölçüsü hep aynıdır. Sadece böyle bir ihtimalde hafifletme sebepleri bulmaya imkan yoktur. Bu neviden hatırladığım son büyük dava Haner ve ortakları işiydi. Goldbach biraz canlanır gibi oldu. Bu meselenin savunmasını üzerine almış olan Freigang tezat biraz fazlaca hoşlanan becerikli bir insandı. Ayrıntı olmak şartıyla tezatlarla oynamak iyi bir harekettir. Fakat savunmasının esasını yalnız bu noktaya bağlamamak kaydıyla. İşte Freigang bu yüzden kazanamadı. Hafifletici sebepler yüzünden bir vilayet mahkemesi müşaviriyle müdafasını istiyordu. Heyecanlı heyecanlı güldü. Kanunları bilmemek yüzünden tabii. Steiner iyi bir buluş dedi. Şaka için olur, fakat bir davaya uygun düşmez. Goldbach'ın başı biraz daha yana doğru düşmüştü. Gözlerine ani bir parlaklık gelmiş ve göz kapakları kırışmıştı. Sanki o birdenbire şu kravat satıcısı zavallı mülteci olmaktan çıkmış yine eski doktor Goldbach oluvermişti. Şu anda Goldbach maddeler ve haşiyelerin balta girmemiş ormanında hükümran eski kaplandı yine. Goldbach uzun zamandır görülmeyen dimdik bir yürüyüş ve kendinden emin bir tavırla Prater'in ana caddesini inmekteydi. Bu berrak sonbahar gecesinin hüznünü fark bile etmiyordu. O şu anda ağzına kadar dolmuş mahkeme salonundaydı yine. Notları önünde olduğu halde avukat Freigang'ın yerinde oturuyordu. İthamnamesini bitiren savcının yerine oturduğunu ve kendisinin cübbesini düzelterek hafifçe ellerine yaslandığını ve ileri geri sallandıktan sonra madeni bir sesle "Muhterem hakimlerim, sanık Haner" diye başladığını görür gibi oldu. Kuvvetli mantıkları yüzünden karşı konulması ihtimali olmayan kısa ve keskin cümleler birbirini kovaladılar. Savcının mütalalarını birbiri arkasından ele alıyor, iddialar ileri süren ve müdafaa değil bizzat itham eden bir hali var. Salon sessizleşiyor. Hakimler başlarını ileri doğru uzatıyorlar. Fakat birden üstatça bir hareketle arkasına dönüyor ve rüşvet hakkındaki maddeleri sıralayarak ileri sürdüğü 4 sual cümlesiyle şüphelerini aydınlatıyor. Sonra şimdi artık bambaşka bir anlam kazanmış olan galebe hakkındaki iddialarını bir kamçı suretiyle sayıp döküyor. Goldbach evinin önünde durdu. Merdivenleri ağır ağır, gittikçe daha tereddütle ve gittikçe daha ağır adımlarla çıktı. Kendisine kapıyı açan uyku sersemi kıza "Karım eve döndü mü?" diye sordu. Madam 15 dakika evvel geldi. Goldbach "Teşekkür ederim" diyerek koridoru geçti ve odasına gitti. Penceresi avluya bakan daracık bir odası vardı. Saçlarını fırçaladıktan sonra yandaki odanın kapısını tıkırdattı. "Buyurun." Karısı aynanın önünde oturmuş, dikkatle yüzünü gözden geçiriyordu. Arkasına bile dönüp bakmadan "Ne haber?" diye sordu. "Sen nasılsın Lena? Bu halimizde nasıl olabiliriz ki? Berbat tabii. Hem böyle şeyleri ne diye sorarsın?" Kadın göz kapaklarını tetkike koyuldu. "Dışarı çıktın mı bugün?" "Evet. Nereye gittin?" "Şöyle bir yere. Bütün gün burada oturup da duvarları seyredecek değilim ya. Sana böyle yap diyen yok ki. Sen biraz vakit geçirme imkanını bulduğun zaman ben daha memnun olurum." "O halde mesele yok demek." Kadın dikkat ve ihtimamla ağır ağır cildine krem sürmeye başladı. Goldbach'la tıpkı bir odun parçası ile konuşur gibi biraz olsun alakalanmadan müthiş bir lakayıtlıkla konuşuyordu. Tek bir iyi kelimeyi susamış olan adam kapının ağzında durmuş karısına bakmaktadır. Kadının lamba ışığında parıldayan lekesiz pembe bir cildi vardı. Vücudu tombul ve yumuşaktı. Kocasına "Bir iş bulabildin mi?" diye sordu. 23. ayrımın sonu, sayfa 223, devamı 24. ayrımda.